Ayrım 13.
Sayfa 163. Hayvanın korkusu gözlerinden belli oluyordu. Artık ben köpek olmuştum, o da bir insana dönüşmüştü sanki. Benim korkum şimdi ona geçmişti. Korkusu o kadar güçlüydü ki sonunda altından kurtulmayı başardı ama ben de onu terk edilmiş evlerden birinin bodrumuna iteledim. Evin arduvaz duvarının arkası uçurum olduğu için oradan kaçması olanaksızdı. Tam orada ölümün yüzünü görecekti. Birden bir şeylerin yanlış gittiğini fark eder gibi oldum. Zihnim bulanıyor, bir çingenenin yüzünü görüyordum. Çevresinde dans eden bazı karaltılar vardı. Kendimi tümene dönüştürmüştüm. Gücüm oradan geliyordu. O pek çok şeytan, birazdan kendini derin bir boşlukta bulacak olan, kaçacak delik arayan zavallı köpeği terk etmişti. Artık benim içimdeydi. Savunmasız hayvanı yok etmek için karşı konulmaz bir istek duyuyordum. Astrain, sen prenssin, onlar tümen diye fısıldadı. Ama ben prens olmak istemiyordum. Uzaktan ustamın sesini duydum. Israrla ele geçirilmesi gereken bir kılıç olduğunu söylüyordu. Biraz daha direnmeliydim. O köpeği öldürmemeliydim. Dönüp çobana baktım. Bakışı düşündüğümü doğruluyordu. Artık o da köpekten, çok benden korkuyordu. Kendimden geçer gibiydim. Çevremdeki her şey fır fır dönüyordu. Bayılmamalıydım. Bayılırsam tümen kazanacaktı. Bir çözüm bulmalıydım. Artık bir hayvanla değil, beni ele geçirmiş olan güçle dövüşüyordum. Dizlerimin bağının çözüldüğünü hissettim ve bir duvara yaslanayım dedim ama yaslanır yaslanmaz duvar yıkılıverdi. Taşlar ve tahta parçaları arasında yüzüstü pisliğe düştüm. Toprak, tümen topraktı ve toprağın meyveleriydi. Toprağın iyi ve kötü meyveleri ama toprağın meyveleri. Evi topraktaydı. Orada toprağa hükmediyor ya da toprak ona hükmediyordu. Agape içimde patlayıverdi ve tırnaklarımı toprağa batırdım. Çığlık attım. Çığlık köpek ile karşılaştığımda duyduğum çığlıktı. Tümenin gövdemden geçtiğini ve toprağa indiğini hissettim. Agape içimdeydi. Ve tümen yakıp kül eden aşk tarafından yenmek istemiyordum. Bu benim irademdi. Bayılmamak için son gücümle savaşmamı sağlayan iradem. Ruhuma yerleşip direnen Agape'nin iradesiydi. Tepeden tırnağa titriyordum. Tümen toprağa daldı. Kusmaya başladım ama bunun Agape olduğunu hissediyordum. İçimde büyüyor ve tüm gözeneklerimden dışarı çıkıyordu. Bedenim titremeye devam ediyordu. Uzun bir süre sonra tümenin kendi alemine döndüğünü anladım. Son kalıntısının parmaklarımın arasından süzüldüğünü hissettim. Yaralı ve bitkin bir halde yere oturup karşımdaki tuhaf sahneye baktım. Kanlar içinde kuyruğunu sallayan bir köpek ve dehşet içinde bana bakan bir çoban. Gördüklerine inanmak istemeyen çoban, yediğin bir şey dokunmuş olmalı dedi. Ama çıkardın ya, birazdan bir şeyin kalmaz. Başımı salladım. Köpeğimi zapt ettiğim için bana teşekkür etti. Koyunlarıyla birlikte yoldan aşağı vurdu. O sırada Petrus ortaya çıktı ve hiçbir şey söylemeden gömleğinden bir parça koparıp çok kötü kanayan bacağıma sardı. Sonra tüm bedenimi gözden geçirip yoklamamı istediyse de ciddi bir yaram olmadığını söyledim. Gülümseyerek, "Berbat görünüyorsun," dedi. Aksiliği geçmiş gibiydi. "Bu halinle demir haçı ziyaret edemeyiz. Muhtemelen turistler vardır. Seni böyle görünce korkarlar." Hiç aldırmadım. Yerimden kalkıp üstümü başımı temizledim. Yürüyebiliyordum. Petrus, Ram nefes alma egzersizini yapmamı önerdi ve yerden sırt çantamı aldı. Egzersizi yaptıktan sonra kendimi yeniden dünyayla uyum içinde hissetmeye başladım. Yarım saat sonra demir haçın orada olacaktım. Ve Poncebadon bir gün yıkıntıların arasından yükselecekti. Tümen büyük bir güç boşaltmıştı oraya. Emir ve itaat. Demir haçın oraya vardığımızda Petrus'un kollarındaydım. Bacağımdaki yara yürümemi engellemişti. Petrus köpeğin beni ne hale soktuğunu görünce Santiago yolunda yürümeye ara vermemiz gerektiğini, yaram iyileşinceye kadar dinlenmemin iyi olacağını söyledi. Yakınlarında hacıların dağları aşmadan hava karardığında sığındıkları bir köy vardı. Petrus bir demircinin evinde iki oda buldu. Benim odamın küçük bir verandası vardı. Yola çıkalı beri ilk kez verandalı bir ev görüyordum. Verandadan bakıldığında Santiago'ya ulaşabilmek için er geç aşmamız gereken dağlar görülüyordu. Kendimi hemen yatağa attım ve ertesi güne kadar uyudum. Uyandığımda biraz ateşim var gibiydi ama kendimi daha iyi hissediyordum. Petrus, köylülerin dipsiz kuyu dedikleri çeşmeden biraz su getirip yaralarımı temizledi. Öğleden sonra odama oralarda yaşayan yaşlı bir kadını getirdi. Yaralarıma çeşitli otlar sürdüler ve kadın bana acı bir çay içirdi. Petrus, tümüyle kapanana kadar yaraları yalamamı tembihledi. Kanımın tatlı madensi tadını hala hatırlıyorum. Gerçi midemi bulandırmıştı ama rehberim tükürüğümün güçlü bir dezenfektan olduğunu söylemişti. İkinci gün yeniden ateşlendim. Petrus'la yaşlı kadın bana yine çay içirdiler ve yaralarıma otlar sürdüler. Ama ateş çok yüksek olmamakla birlikte devam etti. Köyde sargı bezi ya da yara bandı bulabileceğimiz hiçbir yer yoktu. O yüzden rehberim biraz bandaj almak için yakınlardaki bir askeri üsse gitmeye karar verdi. Birkaç saat sonra Petrus bandajlarla döndü. Yanında genç bir askeri hekim vardı. Adam ısrarla bana saldıran hayvanın nerede olduğunu soruyordu. Isırıklar köpeğin kuduz olduğunu gösteriyor dedi. Yok hayır dedim. Onunla oyun oynuyordum. Birden kendini kaybetti. Uzun süredir bildiğim bir köpektir. Askeri hekim pek ikna olmamıştı. Kuduz aşısı olmam için diretiyordu. İğne olmazsam beni üstteki hastaneye götürmesi gerekeceğini söyleyince kabul etmek zorunda kaldım. Kuduz aşısını yaptıktan sonra bir kez daha köpeğin nerede olduğunu sordu. Fonce Badon'da diye yanıtladım. Yalanımı yakalamışçasına Fonce Badon terk edilmiş bir kent dedi. Orada köpek olmaz. Hemen canım yanıyormuş gibi inlemeye başladım. Petrus da genç subayı dışarı çıkardı. Subay çıkarken gerekli her şeyi bıraktı. Temiz sargılar, yara bandı ve yara merhemi. Petrus'la yaşlı kadın yara merhemini kullanmaya yanaşmadılar. Yaralarıma otlar bastırıp sargı beziyle sardılar. Köpeğin ısırdığı yerleri artık yalamak zorunda kalmayacağım için buna çok sevindim. Sabaha kadar yatağımın yanında diz çöküp ellerini vücudumun üstüne koydular ve benim için yüksek sesle dua ettiler. Petrus'a ne yaptığını sorduğumda Tanrı'nın inayeti ve Roma yoluyla ilgili belli belirsiz bir şeyler söyledi. Biraz daha açmasını istedim ama başka hiçbir şey söylemedi. İki gün sonra tamamen iyileşmiştim. O sabah penceremden baktığımda bazı askerlerin yakınımızdaki evlerde ve köyün çevresindeki tepelerde arama yaptıklarını gördüm. İçlerinden birine neler olduğunu sordum. Buralarda bir yerde kuduz bir köpek varmış diye karşılık verdi. Öğleden sonra evinde kaldığımız demirci odama gelip düzelir düzelmez kasabayı terk etmemi istedi. Başımdan geçenler tüm kasabada duyulmuştu. Kasabalılar kuduracağımdan ve hastalığı herkese bulaştıracağımdan korkuyordu. Petrus'la yaşlı kadın demirciyle tartışacak oldu ama adam en küçük bir hoşgörü göstermiyordu. Uyuduğum sırada ağzımın kenarından köpük gördüğünü bile ileri sürüyordu. Uyurken hepimizin ağzının kenarının biraz ıslandığını söyledikse de ikna edemedik. O gece Petrus'la yaşlı kadın sabaha kadar başımda dua ettiler. Ertesi gün hafif toparlayarak da olsa yeniden Santiago yolundaydım. Petrus'a yatağa düştüğümde kaygılanıp kaygılanmadığını sordum. Santiago yoluyla ilgili sana daha önce söz etmediğim bir anlayış vardır dedi. Hac yolculuğu ancak bir hastalık söz konusu olduğunda yarıda kesilebilir. Yaraların iyileşmeseydi, ateşin düşmeseydi buna hac yolculuğunun sona ermesi gerektiği yolunda bir işaret olarak kabul etmek zorunda kalacaktık. Sonra biraz da övünerek dualarının kabul edildiğini ekledi. Anladım ki sonunda iyileşmiş olmam benim için olduğu kadar onun için de önemliydi. Artık Santiago yolunda inişe geçmiştik. Petrus iki gün boyunca yokuş ineceğimizi söyledi. Yine eskisi gibi her gün öğleden sonra güneşin en tepeye çıktığı saatlerde biraz kestiriyorduk. Sargılarım yüzünden sırt çantamı Petrus taşıyordu. Artık acele etmiyorduk. Bir an önce yetişmek için koşturduğumuz buluşma geride kalmıştı. Moralim gittikçe düzeliyor, kendimle övünç duyuyordum. Bir çağlayandan yukarı tırmanmayı başarmış, yolun şeytanını bozguna uğratmıştım. Geriye en önemli görev kalmıştı, kılıcımı bulmak. Bundan Petrus'a söz açacak oldum. Ne ki büyük bir zafer kazandın ama en önemli noktada başarısızlığa uğradın deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne demek istiyorsun? Karşılaşmanın doğru anını bilmekten söz ediyorum. Acele etmemiz gerekiyordu. Onun için seni çok hızlı yürümeye zorladım. Oysa sen bir an önce kılıcına ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyordun. Düşmanınla nerede karşılaşacağını bilmiyorsan kılıç ne işe yarar ki? Kılıç gücümün aracıdır diye yanıtladım. Sen kapanı gücüne takmışsın dedi. Çağlayan, RAM alıştırmaları, habercinle konuşmaların, bütün bunlar yok etmen gereken bir düşmanın olduğunu unutturdu sana. Onunla zorlu bir çarpışmaya gireceğin aklından çıktı. Kılıcı eline almadan önce düşmanının nerede olduğunu ve onu nasıl alt edeceğini bilmelisin. Kılıç yalnızca darbeyi indirir, o kadar. Oysa el, daha darbe inmeden üstün gelir ya da yenik düşer. Tümeni kılıcın olmadan alt ettin. Bu arayışın bir gizi var. Henüz öğrenmediğin bir giz. Bu gizi öğrenmezsen aradığını asla bulamazsın. Bir şey demedim. Ne zaman hedefime yaklaştığımı hissetmeye başlasam, Petrus sıradan bir hacı olduğumu, aradığımı bulabilmem için hep başka bir şeye daha ihtiyacım olduğunu hatırlatıyordu bana. Konuşmamıza başlamadan birkaç dakika önce duyduğum mutluluktan eser kalmamıştı. Şimdi yeniden Santiago yolundaydım ve tüm cesaretimi yitirmiştim. Yürümekte olduğum yoldan son 12 yüzyılda milyonlarca insan geçmiş, Santiago de Compostela'ya kadar yürüyüp geri dönmüşlerdi. Gitmek istedikleri yere varmak onlar için yalnızca bir zaman sorunuydu. Benim durumda ise gelenek tarafından kurulan tuzaklar yoluma durmadan yeni engeller, yeni sınavlar çıkarıyordu. Petrus'a yorulduğumu söyleyince gölgelik bir yere oturduk. Yol kıyısında kocaman tahta haçlar vardı. Petrus sırt çantalarını yere bırakıp yeniden anlatmaya başladı. Düşmanımız her zaman bizim zayıf yanımızı gösterir. Bu fiziksel acıdan korkmak da olabilir, önceden zafere ulaşacağımız duygusuna kapılmakta. Ama onca uğraşa değer bulmadığımız için dövüşten vazgeçme isteği de olabilir. Düşmanımız sırf bizi yaralayabileceğini, hem de gururumuzun en yenilmez olduğumuzu söylediği yerden yaralayabileceğini bildiği için girer dövüşe. Dövüşürken hep zayıf noktamızı korumaya çalışırız. O yüzden düşman korumasız bıraktığımız yerden, en güvenli olduğunu sandığımız yerden vurur bizi. Ve sonunda asla izin vermememiz gereken bir şeye izin verdiğimiz için, dövüşün nasıl yapılacağını düşmanın seçmesine izin verdiğimiz için yenik düşeriz. Köpekle dövüştüğüm sırada Petrus'un dediklerinin hepsi olmuştu. Yine de düşmanlarım olduğu ve onlarla savaşmam gerektiği düşüncesini kabullenemeyeceğimi anlattım ona. Petrus'un yürekten savaştan, insanın hayatındaki başarılar uğruna savaşmasını kastettiğini sandığımı söyledim. Doğru dedi, ama yürekten savaşın hepsi bu değil. Savaşmak günah değildir, bir sevgi eylemidir. Düşman bizi geliştirip güçlendirir, tıpkı köpeğin seni geliştirip güçlendirdiği gibi. Tamam, anlıyorum, ama demin bunu konuşmuyorduk. Neden benim yaptıklarımdan hiç memnun kalmıyorsun? Benim her zaman yanlış yapacağımı düşündüğün izlenimine kapılıyorum. Hem sen bana kılıcımın gizini açıklamayacak mıydın? Petrus bunun hac yolculuğuna başlamadan öğrenmiş olmam gereken bir şey olduğunu söyledikten sonra düşmandan söz etmeyi sürdürdü. Düşmanımız Agape'nin bir parçasıdır. Kılıcı nasıl kavradığımızı, ne kadar istediğimizi, nasıl kullanacağımızı sınamak için oradadır. Hem onun bizim hayatımıza girmiş olmasının, hem de bizim onun hayatına girmiş olmamızın bir amacı vardır. Bu amacın sonuçları göze alınmalıdır. O yüzden savaştan kaçmak yapılabilecek en kötü şeydir. Savaşı kaybetmekten de kötüdür. Çünkü yenilgiden her zaman bir şeyler öğrenebiliriz, ama kaçarsak düşmanımızın savaşı kazandığını ilan etmekten başka bir şey yapmış olmayız. Bu anlattıklarına çok şaşırdığımı söyledim. Kendini Hazreti İsa'ya böylesine yakın hisseder görünen bir insanın şiddetten böyle söz etmesine gerçekten çok şaşırmıştım. Hazreti İsa'nın Yahuda'ya neden o kadar ihtiyaç duyduğunu düşündün mü dedi. Kendine bir düşman seçmesi gerekiyordu. Yoksa yeryüzünde verdiği savaş yücelmeyecekti. Yol kıyısındaki tahta haçlar bu yüceliğin nasıl elde edildiğinin tanıklarıydı. Kanla, ihanetle ve terk edilerek. Yerimden kalktım ve yola devam etmeye hazır olduğumu söyledim. Yolda bir savaş patlak verdiği zaman insanın düşmanını yenmesini sağlayacak en büyük güç kaynağının ne olduğunu sordum Petrus'a. Şimdiki durumun, kendimize en iyi şu anda yaptığımızı yaparak savunuruz. Çünkü agape ve kazanma isteği coşku aracılığıyla buradadır. Açıklığa kavuşturmak istediğim bir şey daha var. Düşman pek ender kötülüğü temsil eder. Sıradan bir varlıktır. Kılıcımızın kınında paslanmamasını sağlayan odur. Yazlık evimizi yaptırırken karımın nasıl birden odalardan birinin yerini değiştirmeye karar verdiğini hatırladım. İnşaatçıya bu kötü haberi vermek bana düşmüştü. 70'lik ustayı çağırıp ne istediğimi söylediğimde evin planına bakıp biraz düşündükten sonra daha da iyi bir çözüm bulmuş, başlamış olduğu bir duvardan yararlanarak bu işi halledeceğini söylemişti. Karım da bu fikre bayılmıştı. Belki de Petrus'un daha karmaşık bir biçimde anlatmaya çalıştığı buydu. Düşmanı yenmek için şu anda yapmakta olduğumuz şeyin itici gücünü kullanmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Ona inşaatçı ile ilgili hikayeyi anlattım. Hayat bize her zaman Santiago yolundan daha çok şey öğretir diye karşılık verdi. Ama hayatın bize öğrettiklerine pek inanmayız. Yakup yolunun bu kesiminde yol boyunca haçlar vardı. O kadar büyük ve ağır bir tahtadan yapılmışlardı ki onları buraya diken hacının insanüstü bir gücü olsa gerekti. Görebildiğim kadarıyla 30 metrede bir haç dikilmişti. Petrus'a bunların ne anlama geldiğini sordum. Çok eski ve modası geçmiş bir işkence aleti dedi. Tamam da burada ne arıyorlar? Belki bir çeşit adaktırlar. Nereden bileyim? Tam o sırada devrilmiş bir haçın önüne gelmiştik. Belki de tahta çürümüştür dedim. Hepsi aynı tahtadan yapılmış. Öbürlerinin hiçbiri çürümemiş. O zaman toprağa sağlam çakılmamış olmalı. Petrus çevresine bakındıktan sonra sırt çantasını yere bırakıp oturdu. Daha birkaç dakika önce mola verip dinlendiğimiz için ne yaptığını anlayamadım. Ne düşündüğümü anlayarak köpeği alt ettin dedi. Ölülerin hayaletlerinden korkma. İyi de neden durduk? Petrus eliyle susmamı işaret etti. Ben de bir süre hiçbir şey söylemedim. Köpeğin eski korkusu düştü içime. Petrus'un bir şeyler demesini umarak ayakta öyle bekliyordum. Ne duyuyorsun diye sordu. Hiçbir şey. Sessizliği. Sessizliği duyabilecek kadar yetenekli değiliz. Kendi saçmalarımızı bile duymayı beceremeyen insanlarız. Tümenin gelmek üzere olduğunu nereden anladığımı hiç sormadın. Söyleyeyim, dinleyerek. Sesi günler önce biz daha Astorga'dayken duymaya başladım. Duyar duymaz daha hızlı yürümeye başladım çünkü tüm belirtiler onunla Ponce Badon'da karşılaşacağımızı gösteriyordu. Aynı sesi sen de duydun ama dinlemiyordun. Her şey seslerdedir. Geçmiş, şimdi, gelecek. Dinlemesini bilmeyen insan hayatın bize her zaman sunduğu öğüdü asla duymaz. Ve ancak o anın seslerine kulak veren insan doğru kararlara varabilir. Petrus oturmamı ve köpeği unutmamı istedi. Bana Santiago yolunun en kolay ve en önemli egzersizlerinden birini öğreteceğini söyledi. Ve dinleme egzersizini öğretti. Hemen şimdi yap dedi. Dinleme egzersizi. Gevşe, gözlerini kapat. Birkaç dakika bir orkestranın çalgılarını dinliyormuşsun gibi çevrende duyduğun tüm seslere odaklanmaya çalış. Yavaş yavaş sesleri birbirinden ayırt etmeye çalış. Her sese çalmakta olan tek çalgıymış gibi odaklan. Öteki sesleri duymamaya çalış. Bu egzersizi her gün yaptığında sesler duymaya başlayacaksın. İlkin bunların hayali sesler olduğunu sanacaksın. Daha sonra bunların geçmişin, şimdinin ve geleceğinden gelen sesler olduklarını, zamanın içinden hatırına geldiklerini keşfedeceksin. Bu egzersizi ancak habercinin sesini önceden biliyorsan yapmalısın. Bu egzersizi her seferinde en az 10 dakika yap. Egzersizi yapmaya başladığımda uzaktan rüzgarın sesini ve bir kadın sesi duydum. Biraz sonra bir dalın kırıldığını duyar gibi oldum. Hiç de zor bir egzersiz değildi, üstelik basitliği büyülemişti beni. Kulağımı yere dayadım, toprağın boğuk seslerini dinlemeye koyuldum. Çok geçmeden sesleri birbirinden ayırt etmeye başladım. Yaprakların hışırtısı, uzaklardaki sesin sesi, kuşların kanat sesleri. Bir de baktım, 15 dakika olmuş. Petrus neler duyduğumu sormadan bir süre sonra bu egzersizin doğru kararı vermene yardımcı olduğunu göreceksin dedi. Agape, mavi küre egzersizi aracılığıyla konuşur seninle ama görme, dokunma, koku alma duyuların yüreğin ve işitme duyun aracılığıyla konuşur. En çok bir haftaya kadar sesler duymaya başlayacaksın. Önce çekingen gelecek bu sesler ama çok geçmeden sana önemli şeyler söylemeye başlayacaklar. Ancak habercin konusunda temkinli ol. Kafanı karıştırmaya kalkışacaktır ama onun sesini tanıdığın için sana bir zarar veremez. Petrus, bir düşmanın coşkulu çağrısını, bir kadın davetini ya da kılıcımın gizini duyup duymadığını sordu. Uzaktan bir kadın sesi duydum, o kadar dedim. Bir çiftçinin karısı çocuğuna sesleniyordu. Güzel, şu haça bak, bakalım düşüncelerinle onu yerden kaldırabilecek misin? Böyle bir egzersizin ne anlama geldiğini sordum. Düşüncelerine inancın olduğu anlamına gelir diye yanıtladı. Yoga pozisyonunda yere oturdum. Köpek ve Çağlayan'la ilgili onca şeyin üstesinden geldikten sonra bunu da başarabileceğimden emindim. Gözlerimi haça diktim. Bedenimden ayrıldığımı, haçı kavradığımı, astral bedenimi kullanarak onu kaldırdığımı hayal ettim. Daha önce gelenek yolunda bu küçük mucizelerden birkaçını gerçekleştirmiştim. Bardakları ve porselen heykelcikleri kırmayı, nesneleri masanın üstünde hareket ettirmeyi başarmıştım. Kolay bir sihir hilesiydi ve büyük bir gücü gerektirmese de inançsızları kazanmakta işe yarıyordu. Ne var ki bu haç kadar büyük ve ağır bir nesne de hiç denememiştim. Ama Petrus yapmamı emrettiğine göre nasıl yapılacağını bileceğimi hissediyordum. Yarım saat kadar bildiğim her yolu denedim. Astral yer değiştirme ve telkine başvurdum. Ustamın yer çekimi üstündeki gücünü hatırladım ve böyle durumlarda her zaman söylediği sözleri söylemeyi denedim. Hiçbir şey olmadı. Düşüncemi tümüyle oraya odaklandırıyordum ama haç yerinden oynamıyordu. Astrein'i çağırdım. Alev sütunları arasında belirdi. Ama ona haçtan söz açtığımda haçlardan tiksindiğini söyledi. Sonunda Petrus beni sarsarak trans halinden çıkardı. Hadi bakalım kendine gel dedi. Sinirimi bozuyorsun. Madem düşünerek yapamıyorsun, haçı ellerinle kaldır. Ellerimle mi? Hadi kaldır. Şaşkınlık içindeydim. Karşımdaki adam birden berbat biri olup çıkmıştı. Yaralarımın iyileşmesi için paralanan adama hiç benzemiyordu. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Hadi kaldır diye tekrarladı. Emrediyorum. Köpeğin saldırısı sonrası ellerim kollarım sargılar içindeydi. Dinlenme egzersizinden yeni geçmiş olmama karşın Petrus'tan işittiklerime inanamıyordum. Bir şey demeden sargılarımı gösterdim. Ama yüzündeki ifadede en küçük bir değişiklik olmadı. Bana soğuk soğuk bakmaya devam ediyordu. Kendisine boyun eğmemi bekliyordu. Artık karşımdaki bunca zamandır bana eşlik eden, Ram alıştırmalarını öğreten, Santiago yoluyla ilgili o güzel hikayeleri anlatan rehberim ve dostum değildi sanki. Sanki o gitmiş, yerine beni bir köle olarak gören, bana aptalca bir şey yapmamı emreden bir adam gelmişti. Ne bekliyorsun dedi. Çağlayan'ın orada yaşadıklarımı hatırladım. O gün Petrus'tan bir ara kuşkulanmıştım ama sonradan bana yeniden iyi davranmıştı. Bana sevgisini göstermiş, kılıcımı aramaktan vazgeçmeme engel olmuştu. O kadar sevecen bir insanın şimdi birden nasıl bu kadar sertleştiğini anlayamıyordum. Sanki birden insanlığın artık geride bırakmaya çalıştığı bir şeyin insanın insana zulmünün sureti olup çıkmıştı.